Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Âl-i İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Farvardin 1400, Hicri Kameri 23 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 6 Nisan 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım, benim Müslüman çocuğum ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. İran, Viyana zirvesinde yaptırımların kaldırılmaması halinde hiçbir sonucu kabul etmeyeceğini bildirdi. Türkiye'de koronavirüsten dolayı dün 193 kişi daha hayatını kaybetti. Çavuşoğlu, emekli generallerin bildirisine tepki gösterdi ve bu bir muhtıra niteliğinde bir bildiridir dedi. Amerika, Türkiye'ye yönelik kasa yaptırımlarını yürürlüğe koyacak. Netanyahu, savcılığı kendisini devirmeye çalışmakla suçladı. Şimdi haberler.
Özbekistan yetkilileriyle görüşmek üzere Taşkent'te bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. İran'ın bildiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Özbek yetkililerle görüşmek üzere Taşkent'te bulunan Zarif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya gelerek karşılıklı çıkarları ve ilgilendirilen konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerde çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki son gelişmeleri ele alan Zarif, İran'ın Özbekistan ile işbirliğini geliştirmek ve iki ülke arasındaki işbirliği alanlarındaki mevcut kapasiteleri değerlendirmek istediklerini kaydetti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de ikili ilişkilerin önemi ve iki ülke arasındaki İşbirliğinin geliştirmesi gereğini vurgulayarak İran-Özbekistan Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun 14. toplantısının yakın gelecekte yapılması gerektiğini ifade etti. Görüşmede ayrıca ikili konuların yanı sıra Afganistan'daki barış sürecine ilişkin gelişmeler ve iki ülke arasında uluslararası arenadaki işbirliği de masaya yatırıldı. Zarif, Orta Asya'da ikili ve bölgesel işbirliği ile ilgili görüşmeler gerçekleştirmek üzere dün sabah saatlerinde Özbekistan Dışişleri Bakanı ile görüştü.
Viyana zirvesinde bulunan İran ekibine yakın güvenilir bir kaynak, Tahran'ın tüm yaptırımların kaldırılması konusundaki ısrarına atıfta bulunarak, İran, Viyana zirvesinde yaptırımların kaldırılması dışında hiçbir sonucu kabul etmeyecek dedi. Söz konusu güvenilir kaynak bu sabah Press TV'ye verdiği röportajda, Amerika'nın İran karşıtı yaptırımları doğrulanabilecek bir şekilde kaldırmaktan başka seçeneği yoktur diyerek, İran nükleer anlaşmanın şartlarına tam olarak bağlı kalmıştır. Bu yüzden Amerika'nın İran karşı tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği de yoktur dedi. Viyana toplantısında hazır bulunan İran ekibine yakın kaynak ayrıca İran, Amerika tarafından uygulanan tüm yaptırımlar kaldırıldığında nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönmek için eylemlerine başlayacak dedi. Söz konusu kaynak, bugünkü toplantıda Amerika'nın İran karşı tüm yaptırımları kaldırmasından başka bir sonuç çıkarsa, Amerika'nın İran elçisi Robert Malley Viyana'dan eli boş bir şekilde Amerika'ya döner dedi. Nükleer Anlaşma Yönetim Kurulu Ortak Komisyonu'nun 18. oturumu, Cuma günü İran heyeti ve 4+1 grubunun katılımıyla video konferans şeklinde gerçekleşmişti ve katılımcılar toplantıya bugün Viyana'da devam etme kararı almıştı. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun sanal toplantısının ardından bir Amerikan heyeti bugün Viyana'da olacak ve İran dışında kalan nükleer anlaşmanın diğer üyeleriyle görüşmelerde bulunacak. Bu arada İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı da toplantıya katılmak üzere dün gece Viyana kentine gitti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın Amerika ile doğrudan görüşmeleri reddetme kararına destek verdi. İran'ın dün Rus medyasından aktardığına göre kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşma sanal oturumunda Moskova'yı temsil eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın İran'ın Amerika ile doğrudan görüşmeleri reddetmesine saygı duyduğunu söyledi. Ryabkov daha önce yaptığı açıklamada da nükleer anlaşmanın yerinin doldurmayacağını söylemiş ve Rusya'nın nükleer anlaşma üyelerinin bu anlaşmaya en kısa zamanda dönmeleri için elinden gelen çabayı göstereceğini söylemişti. Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşların daimi temsilcisi Mihail Ulyanov da dün Sputnik'e verdiği röportajda Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tek taraflı yaptırımlarını eleştirdi ve nükleer anlaşma üyesi ülkeler arasında Viyana'da yapılacak bir sonraki İran ve Amerika temsilcileri arasında doğrudan hiçbir görüşmenin yapılmayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı, pazar günü yaptığı açıklamada Amerika ile doğrudan veya dolaylı görüşmelerimiz yok. Bizim 4+1 grubu ile Viyana'da görüşmelerimizin gündemi yaptırımların kaldırılmasıdır. Bunun için de Amerika önce yaptırımları kaldırmalı ve bu konuda sınavdan geçmeli ve bu da tamamen teknik bir durumdur dedi.
Pentagon yetkilileri İran ile bir an önce anlaşmaya varmak gerektiğini söylediler. Los Angeles Times gazetesinin bildirdiğine göre Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Washington'un bir an önce İran'la anlaşmaya varmak gerektiğini, zira artık gecikme şartlarına katlanamayacağını, anlaşmaya varmamanın alternatifinin İran'ın nükleer silah yapımı veya savaş olacağını iddia etti. Bu arada bir Amerikan sitesi yayınladığı raporda kapsamlı ortak eylem planı Bercam nükleer anlaşmanın mevcut durumundan Amerika'nın sorumlu olduğunu yazdı. MSNBC haberin sitesi söz konusu haberde Amerikan Başkanı Biden diplomasisi eski Başkan Trump'ın sözde yanlışlarını düzeltmesi gerekir şeklinde açık yazısında Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ardından Biden ulusal güvenlik takımının daha cesur İran ile karşılaştığını, zira İran'ın geçen yıllarda kendi nükleer kabiliyetlerine geri döndüğünü yazdı. Haberde, İran nükleer çalışma programının daha büyük yoksa daha küçük olduğu konusuna bakılarak maksimum baskı siyasetinin yenilgiye uğradığı söylenebilir ifade edildi. Yazıda ayrıca şu ifadeler yer aldı. Amerikalı diplomatlar mevcut durumun Amerika'nın suçu olduğunu inkar edemezler. Uluslararası Atomik Ajansı 2018 yılına kadar İran'ın nükleer anlaşmanın içeriğine tamamen bağlı kaldığını defalarca onayladı. Anlaşmadan çekilmek için biz daha fazla istiyoruz bahanesinden başka kabul edilen bir açıklaması yok. Ve bu da hüsnü niyete dayalı müzakerelere aykırıdır.
Grup 24 oturumu İran Merkez Bankası Başkanı Başkanlığında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Başkanları ve üye ülkelerin merkez bankaları başkanlarının katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti. Söz konusu çevrimiçi oturumda küresel ekonominin durumu, korona salgını sonrası gelişmekte olan ülkelerin ekonomik canlanmasına katkıda bulunma ve üyeler arası işbirliğini teşvik etme toplantının ana konuları oldu. Buna göre toplantıda ayrıca Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve çok taraflı kalkınma bankaları gibi uluslararası kuruluşların gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin nasıl desteklenmesi gerektiği, gelişmekte olan ülkelere verilen uluslararası kredinin hacminin arttırılması ve çeşitli tesisler için düşük faiz oranları da ele alındı.
Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden bazı güçlerin İran'da bulunmalarının 3. gününde Pakistan ve İran donanmalarına bağlı subay ve personeli eğitim ve operasyonel deneyim alışverişinde bulunmak için karşılıklı deniz filolarını incelemelerde ve ziyarette bulundular. İRNA ajansına göre planlara uygun olarak İran ordusunun 1. Deniz Bölgesi personelinden bir grup Pakistan donanması filosunu ziyareti sırasında filonun yeteneklerini inceledi. İran ordusu 1. Deniz Bölgesi Komutanı Amiral Cafer Tezekur, stratejik Hürmüz Boğazı ve Kuzey Hint Okyanusu'nun güvenlik ve barışının ancak bölge ülkelerinin işbirliğiyle sağlanabileceğini, bu doğrultuda ikili ve çok yönlü olarak ortak oturumlar ve tatbikatların yapıldığını söyledi.
Yemen Dışişleri Bakanı Hişam Şerif, dün İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu ile görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'ne, Yemen hükümetine ve halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Fars Haber Ajansı'na göre bu görüşmede Şerif, İran'ın Hürmüz Barış Girişimi adlı bölgesel barış planına övgüde bulunarak, Birleşmiş Milletler ve Amerika, Yemenli Müzakere Heyeti Başkanı'yla Hürmüz Barış Planı'nın ruhu ve diğer barış girişimleri çerçevesinde konuşmalılar dedi. Yemen Dışişleri Bakanı, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'ın bölgede barış ihtimali hakkındaki son sözlerine atıfta bulunarak, bu sözlerin başarısız bir manevrayı yansıttığını ve Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini haklı çıkarmak için gerçeklerin tahrif edildiğini söyledi. Suudi Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde işgalci Siyonist rejimi desteklemek için CNN kanalıyla yaptığı bir röportajda ırkçı İsrail'in bölgedeki konumunun normalleşmesinin herkes için büyük fayda sağlayacağını iddia etti. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi de İran'ın iş ilişkileri geliştirme ve Yemen'i desteklemeye devam edeceğini bildirirken, Tahran'ın Yemen'e yönelik askeri saldırganlığı sona erdirme ve ülke kuşatmasını kaldırma çabalarını sürdüreceğini vurguladı. Hasan İrlu, İran'ın bölgedeki herhangi bir gerilimi ortadan kaldırmaya çalıştığını vurgulayarak Hürmüz Barış girişimini açıkladı. Bu arada İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asker Hacı, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti üst düzey müzakerecisi Muhammed Abdüsselam ile yaptığı telefon görüşmede Yemen krizinin çözümü hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede iki taraf Yemen'deki barış sürecindeki son gelişmeleri ele aldı.
İran korona aşısı üretim hattı Kov İran Bereket olarak adlandırılan ilk etabı son aşamaya geldi. Muhabirimizin bildirdiğine göre aylık 3 milyon doz üretim kapasitesine sahip olacak Kov İran Bereket adlı İran korona aşısı üretim hattının ilk etabı son aşamasına geldi. İmam Hümeyni Fermanı Kurumu Yürütme Başkanı Dr. Muhammed Muhbir konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Kov İran Bereket aşısının seri üretimi için altyapının hazır hale geldiğini bildirmişti. Doktor Muhbir bu aşının üretim kapasitesinin 15 ila 20 milyon doz arasında olacağını bildirirken aşının insan testinin ikinci ve üçüncü aşamalarının da başarıyla devam ettiğini söyledi. Bu arada İnsan İlaç Endüstrisi İş Adamları Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Murtaza Hayrabadi, İran'da 110 ilaç fabrikası olduğunu ve bunun bölge ülkelerine kıyasla eşsiz bir konu olarak dikkat çektiğini belirtti. Hayrabadi, geçtiğimiz yıl ilaç firmalarına tahsis edilen toplam döviz miktarından 480 milyon doların korona ile mücadeleye tahsis edildiğini dile getirdi.
İran İslami Şura Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı, Güney Kore'den İran'a 800 bin doz aşı ithal edileceğini açıkladı. Hüseyin Ali Şehriyari Fars Haber Ajansı'na verdiği röportajda, önümüzdeki saatlerde Güney Kore'den 800 bin doz aşı İran'da olacak dedi. İranlı yetkili korona aşısının dünyadaki hükümetler için siyasi bir mesele haline geldiğini ve adil bir şekilde dağıtılmadığını söyledi. Şehriyari İngiltere gibi ülkelerin aşı ihtiyacının 5 katı kadarını depoladıklarını, Kanada gibi bir ülke ihtiyacının 10 katına kadar aşı depoladığını belirterek, Dünya Sağlık Örgütü'ne diğer ülkeler arasında dağıtılması için hiçbir şey vermediklerini söyledi. İranlı yetkili dünyada henüz tek bir aşı alamayan ve ithal edemeyen yaklaşık 100 ülke var dedi. Şehriyari ayrıca İran'da aşı üretim sürecinin başarılı olduğunu ve bu sürecin devam ettiğini vurguladı.
Türkiye'de son 24 saatte 245.496 COVID-19 testi yapıldı. 42.551 kişinin testi pozitif çıktı. 193 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın verdiği habere göre ağır hasta sayısı 2.407 oldu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir televizyon kanalına telefon bağlantısıyla katıldığı programda bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu darbe imalı bildiriyle ilgili burada aba altından sopa gösteriyorlar. Yani şöyle olur, böyle olur, bir nevi bunlar görevde olsalar bir muhtıradır bu açıklamasında bulundu. Kanal İstanbul konusunda Türkiye'ye yönelik bir baskı olmadığını belirten Çavuşoğlu, böyle bir baskıyı da Türkiye'nin kabul etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı, hasımlarını yaptırımlar yoluyla karşılık verme yasası KATSA kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu 4 kurum yetkisine yaptırım kararı aldı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamaya göre yaptırım uygulanan kişi ve kurumlar Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu, yine Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alperdeniz. Yapılan açıklamada bildirimin resmi olarak 7 Nisan'da yayınlanacağı bilgisi verildi. Birkaç ay önce Amerika, Ankara'nın Rusya'dan S-400'ü satın alma hamlesi üzerine Türkiye ve İsrail, İsmail Demir'i ve savunma sanayilerini yaptırımlar listesine almıştı.
Yolsuzluk davasında hakim karşısına çıkan terör rejimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail savcılığını kendisini devirmeye çalışmakla itham etti. Irkçı İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a göre Netanyahu dün yaklaşık 6 saat süren duruşma sonrası düzenlediği basın toplantısında kendisini görevi kötüye kullanmakla suçlayan ırkçı rejim İsrail savcılığı için yetkiyi uygunsuz bir şekilde kullandığı değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu savcılığın kendisini devirmeye çalıştığına vurgu yaparak onlar bir av gezisindeler. Bu suçu araştırmadılar ya da aramadılar. Sadece beni arıyorlardı dedi. Savcılığın kendi liderliğindeki hükümete karşı da darbe yapmaya çalıştığına dikkati çeken Netanyahu, onlar sağ kesimden güçlü bir başbakanı devirmeye çalışıyorlar ifadesini kullandı.
Amerikalı terörist güçler dün Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinin kuzeyinden yine onlarca ton buğday çalarak Irak'ın kuzeyine götürdüler. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Amerikan işgal güçlerinin Haseke vilayetindeki Tan Alu köyünün silolarından 14 kamyon Suriye buğdayı yüklediğini ve yasa dışı El Velid geçidi üzerinden Kuzey Irak'a götürdüğünü bildirdi. Amerikan işgal güçleri son 10 günde Suriyelilere ait yüzlerce ton buğdayı çaldı.
Iraklı kaynaklar dün gece Amerika terörist ordusuna ait bir başka konvoyunun Irak'ta hedef alındığını bildirdi.
Ve son haberimiz, New York'ta 10 binden fazla Asya kökenli Amerikalı protesto gösterisine katıldı ve ırkçılık karşıtı sloganlar attılar. Amerika'da koronavirüsün patlak vermesinden bu yana eski başkan Trump, Çin'i defalarca koronavirüsünü Çin virüsü veya Wuhan virüsü olarak adlandırmış ve suçlamıştı. Asya vatandaşları buna karşı da tepkiler göstermişlerdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Guterres'in koronavirüs aşısı istifçiliğini ve dengesiz dağıtımını eleştirmesi etrafında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, pazar günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şöyle yazdı. Covid-19 aşısı üretimi sürecindeki tehlikeli milliyetçilik ve kimi zengin ülkelerdeki istifleme süreci devam ederse, küresel koronavirüs pandemisinden iyileşme süreci de gecikebilir. Aşıların erişilir olduğundan ve fiyatlarının bir an önce ekonomik olduğundan emin olmalıyız. Guterres daha önce koronavirüs aşısının dünya çapında adil olmayan şekilde dağıtılmasını da eleştirerek, 2021 önceliğinin korona aşısına halkın erişimi ve dünyanın tüm ülkelerinde bir aşı planının uygulanması olması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin adil olmayan dağıtım süreci ve hatta korona aşısının istiflenmesi konusundaki ciddi uyarısı, başta Amerika ve bazı büyük Avrupa ülkeleri olmak üzere Batı ülkelerin mevcut yaklaşımları bağlamında ele alınmalıdır. Aslında çeşitli koronavirüs aşılarının keşfi ve üretiminde ön sıralarda yer aldığını iddia eden bu ülkeler ve özellikle Amerika, ürettikleri aşıları giderek daha fazla stokladılar veya sadece kendi ülkeleri çapında kullanmaya başladılar. Korona aşısının dünya çapında dağıtılma şeklini eleştiren Guterres, korona aşısının %75'inin sadece 10 ülkeye dağıtıldığını ve 100'den fazla ülkenin henüz aşı alamadığını belirterek, korona aşısının dünya çapında dağıtım için bir plan yapılmasını isterken, bu ülkelerin korona aşısını başka ülkeler ile paylaşmaları gerektiğini vurguladı. Kanada gibi bazı batılı ülkeler ise hali hazırda büyük miktarda korona aşısı stoklamıştır. Halbuki bu aşı rezervleri nüfusuyla orantılı değildir. Kanada hükümeti kadar 40 milyondan az olan nüfusu için 400 milyon doz korona aşısı sipariş etmiştir.
Genel olarak istatistiklere göre zengin ve gelişmiş ülkeler 2020 sonuna kadar nüfuslarının 3 katı korona aşısı sipariş etmiştir ve bu gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerdeki milyarlarca insanın bu aşıya erişimini uzun yıllar erteleyecektir. Esasen zengin ülkelerin ihtiyacından fazlasını satın alması korona aşısının dünyaya eşit dağılımını engelleyecektir kuşkusuz. Dolayısıyla bu ülkeler arasında korona aşısı satın almak için başlayan rekabette gelişmekte olan ve zayıf ülkeler tehlikeli bir şekilde bu aşıdan mahrum kalıyor. En büyük uluslararası yardım kuruluşlarından biri olan Halk Aşı Koalisyonu Aralık 2020'de düşük gelirli ülkelerin yıllarca korona aşısına erişemeyeceği konusunda uyarıda bulundu. 2020'nin sonunda batılı ülkeler dünyanın 8 büyük aşı üreticisine nüfuslarının 3 katı korona aşısı sipariş ederken neredeyse 70 düşük gelirli ülkelerde 2021'e kadar 10 kişiden yalnızca bir kişi aşıya erişebilecek. Oxfam'dan Anna Mariot şöyle diyor. Hiçbir insanın hayat kurtaran bir aşıya erişimi sırf fakir bir ülkenin vatandaşı olduğu veya kendi cebinde satın alacak kadar parası olmadığı için reddedilmemelidir. Korona aşısının dağıtımı ve buna erişimin önündeki engellerle ilgili bir diğer konu da yaptırım meselesidir. İran gibi Amerika'nın sultasına karşı çıkan ülkelere yönelik tek taraflı Amerikan yaptırımlarının devam etmesi korona aşısına erişimin önünde büyük bir engeldir. Washington yaptırımlar ve bu yöndeki baskılarıyla özellikle ikincil yaptırımlarıyla İran için imal edilmiş aşıları özellikle de batılı ülkelerin ürettiklerini birçok kısıtlamaya başvurarak İran'a erişimi engelledi. Attığı sloganlara rağmen Biden hükümeti Trumpvari bir şekilde korona salgını sırasında tıp ve sağlık alanına bile İran'a karşı azami baskı siyasetini izlemeye hala devam ediyor.
Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ürdün'de tutuklamalar, darbe ve yabancıların rolü başlığı altında. Üç Nisan akşamı Ürdün haber kaynakları yaklaşık 20 kişinin tutuklandığını ve Kral 2. Abdullah'a karşı darbenin etkisizleştirildiğini duyurdu. Ürdün'deki bu gelişmenin üzerinden kısa bir süre geçerken olayın boyutları daha aydınlığa kavuşmadı fakat genel olarak bu hususta üç görüş gündemde. İlk görüş Ürdün prenslerinin Kral 2. Abdullah'a karşı başarısız bir darbe girişiminde bulunmasıdır. Zaten bunun için ailevi ve sosyal ortamda vardır. Ürdün kralının üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin böyle bir komployu planlamak için gereken motivasyona sahipti. Prens Hamza Şubat 1999'dan Kasım 2004'e kadar Ürdün Veliaht Prensi olarak görev yaptı. Ancak 28 Kasım 2004'te görevden alındı. Görevden alınmasının nedeni bunun formalite bir makam olmasıydı. Ancak analistler bu makamın Ürdün kralının yetkisini sınırlandırdığı ve kendisiyle ülke yetkilileri arasında bir engel olarak gördüğü için bu makamı kaldırdığına inanıyor. Dolayısıyla Prens Hamza darbe için gerekli motivasyona sahipti ve mevcut sosyal koşullar buna zemin sağlamıştı. Prens Hamza'nın bu tutuklanması ardından değindiği hükümette geniş çapta yolsuzlukların bulunması, mükerrer itirazların ortamını oluşturan halkın yaşadığı ekonomik sorunları artması, ayrıca yönetimin korona salgınına karşı mücadeledeki aciziyeti ve başarısızlığı söz konusu sosyal ortamların bazılarıdır. İkinci görüş söz konusu gecede olup bitenler ve Ürdün'de yaşananların bir darbe olmaması, hükümetin bizzat Prens Hamza ve iktidar yapısındaki destekçilerine karşı planladığı bir komplo olmasıdır. Resmi Ürdün Haber Ajansı ve diğer bazı yerel kaynakların yanı sıra yabancı medya kaynakları da Prens Hamza, Kraliyet Divanı'nın eski başkanı İbrahim Avadullah ve Hasan bin Zayed'in İsrail'e şüpheli ilişkileri ve güvenlik bağlarını gerekçe göstererek tutuklandıklarını ileri sürdüler.
Ancak Ürdünlü eleştirmenler ülkedeki mevcut sorunların arkasında kralın üvey kardeşinin hem iktidar yapısı içinde hem de halk arasında kendisine bir sosyal taban oluşturmaya çalıştığını ve bunun 2. Abdullah'da korkuya ve paniğe neden olduğunu düşünüyor. Ürdünlü tanınmış muhaliflerden Nasır el-Ömeri resmi hesabından Prens Hamza Hüseyin'in tutuklanması da dahil olmak üzere Ürdün'de tutuklanmaların sebebinin ülkedeki popülaritesini arttırdığına bağladı ve Prens Hamza Hüseyin'i darbeyle suçladığının şüpheli olduğunu söyledi. Ürdün kralının bugünlerde ülkedeki durumun istediği gibi olmadığından ötürü bu girişimi ihtiyati tedbir olarak değerlendirdi. Üçüncü görüş Ürdün'de yaşananları, yabancı aktörlerin 2. Abdullah'a yönelik eylemi ve aslında tutuklama olaylarının Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist rejim İsrail tarafından planlandığını belirtiyor. Kraliyet Divanı'nın tutuklanan eski başkanı İbrahim Avadullah'ın Suudi Veliaht Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı Muhammed bin Zayed ile yakın bağları olduğu biliniyor. Ürdünlü analist Naci El-Zubi, Prens Hamza'nın Suudi Arabistan'a bağımlılığına atıfta bulunarak bazı grupların Ürdün'ü kriz ve kaosun eşiğine getirmeye çalışıyor gibi göründüklerini söyledi. Arap 21 sitesinin bildirdiğine göre Hasan bin Zeyd daha önce Ürdün Krallığı'nın Suudi Arabistan'daki özel elçisiydi. Avadullah, 2007'de El Haşim'in Kraliyet Sarayı'nın başkanı da ve daha önce Ürdün Kralı Ofisi'nin başkanıydı. Tutuklu iki kişinin Suudi Arabistan ile güçlü bağları var. Ürdün'deki birçok kişi ikisinin Suudi vatandaşlığına veya pasaportuna sahip olduğuna inanıyor. Avadullah son yıllarda Suudi Veliahtı Muhammed Bin Selman'a danışmanlık yaptı. Suudi petrol şirketi Aramco'nun özelleştirmesi mühendislerinden biriydi. Hasan Bin Zeyd'i Suudi Arabistan'da yaşayan ve bu ülkeye yatırım yapmış Haşimi soyundandır. Bugünlerde Ürdün'de olup bitenler hakkında hangi görüş doğru olursa olsun 2. Abdullah hakkında bir gerçek var. Babası Kral Hüseyin'in 7 Şubat 1999'da vefatından bu yana Ürdün Kralı olan Kral Abdullah bin Hüseyin 22 yıl sonra gerek halk içinde gerekse iktidar yapısı içinde ve kimi Arap yöneticiler arasında iç açıcı bir konuma sahip değil.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 23 Şaban 1442 ve Miladi 6 Nisan 2021 Salı. ...1138 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Şaban 304'te Allah Resulü'nün torunlarından büyük mücahid ve alim Nasır Kebir lakaplı Ebu Muhammed Hasan bin Ali Otruş vefat etti. Hicri Kameri 230'da Medine'de dünyaya gelen Otruş, Abbasilerin başta İmam Hasan-ı Askeri aleyhisselam olmak üzere Allah Resulü'nün hanedanından birkaçını ve Otruş'un babasını Bağdat'ın kuzeyindeki Samere'ye sürgün ettikten sonra bu kente götürüldü. Siyasi faaliyetlere katılan Otruş, İran'ın kuzeyindeki Tebristan'da Aleviler hükümeti ve kıyamı döneminde bu bölgeye gitti. Otruş, Aleviler hükümetinin düşmesinden sonra onu yeniden ihya etti ve İran'ın kuzeyinin büyük bir bölümünü adaletle yönetti. ...709 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Şaban 733'te Hicri Kameri 8. yüzyılın büyük muhaddis ve ediplerinden Şerefettin lakaplı Hüseyin bin Abdullah Tayyibi vefat etti. Arap edebiyatı, mana ve beyan bilimlerinde kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Hüseyin bin Abdullah Tayyibi, Kur'an-ı Kerim tefsiri ve hadis alanlarında ders vermeye başladı. Hüseyin bin Abdullah Tayyibi'nin kaleme aldığı eserlerden Kur'an tefsiri ve Şerh-i Meşkat adlı eserleri dinleyebiliriz. ...625 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Şaban 817 tarihinde Hicri Kameri 9. yüzyılın ünlü İranlı şair ve edebi Nureddin Abdurrahman Cami, günümüz İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan ilinde bulunan Torbet-i Cam kentinde dünyaya geldi. Gençliğinden beri Samarkand'a gidip orada dini ilimler, tarih ve edebiyat dallarında tahsilini yaptı ve ardından da Seyr-ü Sefer'e başladı. Herat kentinin büyük gelişmelere sahne olduğu bir sırada Hüseyin bin Abdullah Tayyibi bu kentte yaşamaya başladı. İslam peygamberi ve Pak Ehli Beytine inanıp büyük saygı duyan ve zorba güçler ve padişahları asla met etmeyen Hüseyin bin Abdullah Tayyip'i kendinden menzum ve Mansur eserler geride bıraktı ki bunların arasında Heft Orenk, Silsiletul Zeheb ve Baharistan adlı kitaplara değinebiliriz. Bugün 6 Nisan 1580'de 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden olan Portekiz toprakları İspanya'ya ilhak edildi. İspanya'nın Asya, Afrika ve Amerika'daki zorlu rakibi sayılan Portekiz, Portekizli vatandaşların bu ülkenin hegemonyasındaki ülkelere göç etmeleri ülkenin kötü ekonomisi nedeniyle yavaş yavaş hegemonyası altındaki toprakları kaybetmesine neden oldu ve İspanya bu ülkeye musallat oldu. 1640 yılında ise Portekizlilerin kıyamı sonucu bu ülke tekrar bağımsızlığına kavuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Hukukçulardan darbe yorumuna tepki.
Karar.
Montrö'den de darbe çıkardık.
Yeni Şafak.
Darbe zihniyeti hortladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Uğur Emek, 4 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde Kanal İstanbul'un sorunları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Evergreen gemisinin şiddetli rüzgar ve kullanım hatası nedeniyle Süveyş kanalında karaya oturması Kanal İstanbul'un risklerini tekrar gündeme getirdi. Süveyş kanalının derinliği 24 metre, yüzeydeki genişliği 313 metre, 11 metre derinlikteki genişlik ise 205-225 metredir. Çevresel etki değerlendirme ÇED raporuna göre Kanal İstanbul'un derinliği 20,75 metre ve en dar yerinde genişliği 275 metre olacaktır diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gemi kazası riski yüksek bulunan İstanbul Boğazı'nın en dar yerinde genişliği 698 metre ve derinliği de 120 metredir. Bu bilgiler çerçevesinde öncelikle şu iki sorunun sorulması meşrudur ve uzmanlar da bunları soruyorlar zaten. Benzeri bir kaza, derinliği ve genişliği Süveyş kanalına benzeyen İstanbul kanalında neden olmasın? Genişliği 698 metre olan İstanbul Boğazı kaza riskini açıksa, 275 metre derinliğindeki kanalda kaza riski çok daha yüksek değil midir? PDY çalışmalarında önce ihtiyaç değerlendirmesi yapılır. İhtiyaç tespit edilirse fizibilite analizine başvurulur. Bu aşamada projenin kapsamı netleştirilir ve ödenebilirliği test edilir. Sonra da projenin milli bütçeyle mi yoksa yap, işlet, devret, YİD yöntemiyle mi yapılacağına karar verilir. Ben kanala bu döngü çerçevesinde bakıyorum. ÇED raporunda Boğaz'dan geçen gemi sayısının 50 binlerde olduğu ve trafiğin 2070 yılında 86 bin seviyesine ulaşacağı belirtiliyor. ÇED raporunun açıklandığı 2019 yılındaki gemi trafiğini 41 bin, 50 binler şeklinde hatalı biçimde açıklayan yetkililer, 2070 yılına ilişkin tahmini 86 bin nasıl yaptılar? Yoksa Keynes ustanın uzun dönemde hepimiz ölüyoruz önermesini mi benimsediler? PYD'ye göre önerilen projenin kapsamının net olması gerekir. Kanalın kapsamı ilan edildiği 2011 yılından beri bir türlü netleşmedi. Kanal, boğazın kaza riskini mi azaltacak, lojistik merkezi mi olacak, teknoloji bölgesi mi kuracak, kamuya gelir mi getirecek veya yeni bir yerleşim alanı mı yaratacak? Hadi bunları ben bilmiyorum. Galiba yetkililer de bilmiyor. Daha yakınlarda yapılan imar değişiklikleriyle istihdam yaratacağı söylenen teknoloji bölgesi ve kongre alanları konut alanına dönüştürüldü. Projenin son halini ne zaman göreceğiz ya da öğrenebilecek miyiz? Kanalın maliyeti hakkında rivayet muhtelif. Yetkililer değişik zamanlarda 5 ila 20 milyar arasında farklı maliyetler açıkladı. ÇED raporuna göre maliyet 75 milyar TL, 2019 ortalama kurundan 12 milyar dolar. Yüksek hızlı tren projesinin kanal ile kesişen bölümünde maliyeti 4,6 milyar TL daha arttığını geçen ay öğrendik. Toplamda 60,1 milyar dolar. Elektrik ve doğalgaz gibi diğer şebekelerin yenilenmesi ile yat limanları gibi diğer yerüstü inşaatların maliyeti burada yok. Kanal hakkında yaptığım bu hesaplamanın sağlanmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Kanalı uluslararası alanda servis edenlere göre maliyet asgari 65 milyar dolarmış. İktisadın özü fırsat maliyetidir. Her tercih bir vazgeçişidir. 60 milyar dolar kanal yerine işsizlere ve yoksullara harcansa daha adil olmaz mı?
Mehmet Faraç 4 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde Türkiye çırpınırken çare nerede başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye'de yaşanan sosyoekonomik olaylar, hükümetin dayatmaları ve yurttaşların buna bakış açıları konusunda sarsıcı bir paradoksu da gözler önüne seriyor. İnsanın aklına tek soru geliyor. Herkesin bu kadar şikayet ettiği bir parti 18 yıldır halen nasıl iktidarda durabiliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu soruyu laf olsun diye sormadık. Tam aksine devlet ve iktidar, halkla siyaset arasındaki uçurum büyüdükçe artan sorunlara yurttaşların tepkileri de giderek artıyor. Örneğin bağnazlıktan, tarikat ve cemaatlerden, hatta cumhuriyet düşmanlarından da beslenen bir siyasi iktidarın kimi icatları var ki, bırakın muhalifleri, bizzat AKP'ye oy veren seçmenin bile tepkisini çekiyor. Peki Türkiye çok geçerli böylesi açmazları yaşarken aslında nerede ve niçin çırpınıyor? Anketlerin doğruluğu konusunda her zaman ihtiyatlı davranan bir gazeteci olarak konu partilerin ne kadar oy alacağından çok toplumun sosyoekonomik yaklaşımlarının irdelenmesi olunca kimi araştırmaların sonuçları dikkat çekici bir tabloyu da ortaya çıkartıyor. İşte son dönemde AKP'nin icraatlarına yönelik bakış açısını irdeleyen anketlerde de iktidarın adeta zorla dayattığı kimi uygulamaların toplum nezdinde artık büyük tepki çektiği kanıtlanıyor. Türkiye'de son aylarda kamuoyunun tepkisini çeken o kadar fazla siyasi dayatma var ki, muhaliflerin yanı sıra bizzat AKP destekçileri bile yeter artık demeye başladı. İşte dün medyaya yansıyan kimi anket sonuçları da bırakın AKP ile muhalifler arasındaki mesafeyi, bizzat iktidarla destekçileri arasında bile büyük bir uçurumu gözler önüne seriyor. Ülkede en büyük sorunun ekonomi olduğunu düşünenlerin oranı %59'a ulaşmış. Devletin korona salgınını kötü yönettiğini düşünenlerin oranı %60'ı geçmiş. AKP'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine karşı çıkanların %53 düzeyinde. Başkanlık sistemine karşı olanların oranı %58'e ulaşmış. AKP'nin pervasız icraatlarını irdeleyen böylesine onlarca anket var ki, neredeyse tamamı hükümetin dayattığı uygulamaların büyük bölümünün toplumdan artık destek görmediğini de ortaya çıkartıyor. Toplum madem icraatlara tepkili, o halde gelelim kitleleri düşündüren, şaşırtan ve çare aratan oy meselesine. Yani AKP'nin nasıl olur da halen iktidarda durabildiği konusuna odaklanalım. Son anketlere bakılırsa yeni jenerasyonun Z kuşağı %75'i AKP ve ittifak partilerine oy vermeyecekmiş.
Mehmet Kara 4 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde Avrupa'da birinciliğe nasıl yükseldik başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Koronavirüs salgınının görüldüğü tarihten bu yana 15 aydan fazla bir zaman geçti. O zamandan bu yana dünyada 130 milyon vaka görülürken 3 milyona yakın insan vefat etti. Türkiye'de son dönemde 40 bini geçen vaka sayısıyla dünyada 4. Avrupa'da ise maalesef birinciliğe yükseldi. 15 aylık sürede Türkiye'de toplam 3 milyon 400 bin vaka, 32 bine yakın vefat oldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye geçtiğimiz hafta itibariyle COVID-19 salgınının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayılarına ulaştı. Koronavirüs salgını 2 Mart'taki yerinde karar dönemi kararından sonra 60'lara inen vefat sayısı 180'lere, 6000'lere inen vaka sayısı 40.000'leri, ağır hasta sayısı ise 2000'leri geçti. Bu artışın sebepleri arasında toplumun kurallara çok fazla uymaması, rehavet, son kararla yiyecek içecek mekanlarının açılmasının etkisi oldu. Ancak en büyük etki de kuralların hiçe sayıldığı siyasi parti kongrelerinde kaynaklandığını bilim adamları söylüyor. 26 Şubat'ta il il koronavirüs risk haritası yayınlanmıştı. Bu tarihte haritanın her hafta yayınlanacağı söylenmesine rağmen 26 Mart'a kadar yayınlanmadı. Bu tarihte ise MHP'nin kurultayının ardından da AKP kongresini tamamlamıştı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
meyve ve sebzelerle yakından tanışalım.
...2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak tanınmıştır. İran toprakları sahip olduğu büyük çeşitliliği nedeniyle meyve ve sebze açısından dünyada bu konuda söz sahibi ülkelerden biridir.
Bu sebeplerden dolayı sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında dizi bir program hazırladık. Bugün sizlerle sohbetimizin birinci bölümünde beraberiz.
Koronavirüs yaklaşık bir yıldan beri davetsiz misafir olarak hepimizin hayatına girmiş bulunuyor ve bazı aşıların veya tedavi yöntemlerinin bulunmasına ve aşılama sürecinin başlamasına rağmen yine de tüm ülkelerde COVID-19 hastalığının yakın bir gelecekte kökünün kazılmasında güçlü ve kesin bir umut söz konusu değildir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, koronavirüsün pandemi haline gelmesini dünyada gıda güvenliği ve beslenme için ciddi bir tehdit olarak görüyor. Yapılan incelemeler, pandemi sonucu yaşanan kısıtlamalar ve ekonomik faaliyetlerin durması nedeniyle insanların hem ekonomik açıdan yani alım gücünün düşmesi ve hem de fiziki açıdan yani ürünlerin taşınması sonucu gıda güvenliklerinin tehlikede olduğunu gösteriyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun belirttiğine göre tüm bu faktörler, gıda maddelerinin alınması ve hazırlanmasının özellikle toplumun yoksul ve kırılgan kesimleri olan kadın, çocuk ve güçsüz olanların eskiden olduğu gibi beslenme değeri yüksek olan besinlere ulaşması zorlaşacak ve hatta imkansız hale gelecektir. Hatta pandeminin bitmesi durumunda bile gıda üretimi ve dağıtımında toplulukların sürdürülebilir kalkınmasının sütunlarının tahrip edilmesinde yıkıcı etkilerinin yıllar süreceği ifade ediliyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, gıda tehditlerini önleme ve yaşanan hasarları telafi etme bağlamında 2021 yılını Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı olarak adlandırdı. Hedef ise kamu bilincini söz konusu ürünlerin önemi ve dünya çapındaki hayati rolü hakkında artırmak, ayrıca Birleşmiş Milletler'in kalıcı kalkınma bağlamındaki amaçlarına da